Ayrım 24. Ama 269. gece olunca demiş ki: Bu sözleri duyan Yasemin bir çığlık atarak baygın yere düşmüş. Ve sonra kendine gelince hıçkırıklarla ağlamaya başlamış. Ve oğlu Arslan'ın boynuna atılarak ona gözyaşları arasında: Evladım, Allah artık gerçeği ortaya çıkarıyor. Artık senden sırrımı daha fazla saklamayacağım. Bil ki ey küçük Arslan, Emir Halit senin sadece babalığındır. Kan bağına bağlı olduğun babana gelince, senin anlayacağın gibi gerçek suçlu yerine cezalandırılmış olan benim sevgili kocam Ebu Şamat'tır. Bu durumda oğlum, babanın eski ve büyük bir dostu olan halifenin, muhafızlarının sayın komutanını gidip bulman ve ona öğrendiğin şeyi anlatman gerek. Sonra ona, ey büyüğüm, babam Ebu Şamat'ın ölümüne neden olandan öcümü alacağıma Tanrı huzurunda yemin ederim dersin, demiş. Ve genç Arslan hemen koşup vaktiyle Ebu Şamat'ın başını da kurtarmış olan muhafızların komutanını bulmaya gitmiş. Ve ona Yasemin'in kendisinden anlatmasını istediği şeyleri anlatmış. Bunu duyan muhafızların komutanı şaşkınlığın ve sevincin sınırına ulaşarak Arslan'a, ''Örtüleri yırtıp karanlıkları aydınlatan Tanrı'ya şükürler olsun.'' demiş. Ve ''Yarından tezi yok, ey oğlum, Tanrı senin öcünü alacaktır.'' diye eklemiş. Gerçekten o gün halife bir yarışma açarak bütün emirleri ve Bağdat'ın en ünlü silahşörlerini katılmaya çağırmış. Bu yarışma sırasında at üzerinde top oynama oyunu da düzenlenmiş. Arslan oyun için gerekli tulumu giymiş, babalığı Emir Halit'in ahırının en güzel atına binmiş. Ve gerçekten bu haliyle göz kamaştırmaktaymış. Halife de onun duruşundaki zarafetten ve canlı gençliğinden son kertede etkilenmiş. Ve onu kendi takımına seçmek istemiş. Ve oyun başlamış. Şu yandan, bu yandan oyuncular davranışlarıyla ve ellerindeki tokmaklarla topa vururken gösterdikleri becerileriyle dört nal giden atlarının üstünde büyük bir gösteri sergilemişler. Ama birdenbire halifenin yönettiği takımın karşısındaki takımdaki oyunculardan biri topu doğrudan doğruya halifenin yüzüne fırlatmış. Bu öylesine ustaca ve şiddetli bir vuruşmuş ki eğer genç Arslan hayranlık verici bir beceriyle elindeki tokmakla topu zamanında uzaklaştırmasa, halifenin gözleri belki de yaşamı için büyük bir tehlike oluşturacakmış. Arslan topu karşı tarafa doğru öylesine bir vuruşla geri yollamış ki, topu fırlatmış olan silahşörün sırtına çarpmış ve onu attan düşürmüş. Bu parlak eylemi yapan genç Arslan'a bakan halife ona, ''Ey Emir Halit'in oğlu, yaşayasın.'' demiş. Sonra da hemen attan inerek ve yarışmaya son verdirerek emirlerini ve oyuna katılan tüm silahşörleri bir araya toplamış. Ve de genç Arslan'ı çağırarak orada bulunanların önünde kendisine ''Ey Bağdat valisinin yiğit oğlu, seninkine benzer bir oyun çıkarana verilebilecek ödülü yine senin takdir etmeni istiyorum. Ne istersen hemen yerine getirmeye hazırım. Söyle bakalım,'' demiş. Bunun üzerine genç Arslan halifenin önünde yeri öperek ona ''İman ehlinin komutanından intikam diliyorum. Babamın kanı henüz yerde duruyor. Oysa katil yaşamakta,'' demiş. Bu sözleri duyan halife şaşkınlığın sınırına ulaşmış ve ''Ey Arslan, babanın öcünden söz ederek ne demek istiyorsun?'' ''Baban Emir Halit işte yanında duruyor ve Tanrı'ya şükürler olsun ki canlı.'' diye haykırmış. Ama Arslan, ''Ey Emirül Müminin, Emir Halit beni evlatlık almış olan babamdır ve benim için babalıkların en değerlisidir. Bil ki aslında ben kan bağıyla onun değil, senin eski saray komutanın Ebu Şamat'ın oğluyum.'' diye yanıt vermiş. Halife bu sözleri işitince gözlerinin önünde ışığın karanlığa dönüştüğünü görmüş ve değişik bir sesle ''Oğlum, bilmiyor musun ki baban Emirül Mümininin gözünde bir haindir,'' demiş. Ama Arslan Tanrı babamı bir ihanette bulunmuş olmaktan korusun. Hain senin sol yanında durmaktadır ey emirül müminin. Kollukçu başı Güve Ahmet'tir suçlu. Onun üstünü yokla. Cebinde ihanetinin kanıtını bulacaksın diye haykırmış. Bu sözleri duyan halifenin rengi atmış. Safran gibi sararmış ve korkunç bir sesle muhafızların komutanını çağırmış ve ona "Benim önümde kollukçu başının üzerini ara." demiş. Bunun üzerine Ebu Şamat'ın eski dostu olan muhafızların komutanı Güve Ahmet'in yanına yaklaşmış ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede elini cebine sokup birdenbire oradan halifeden çalınan küçük altın lambayı çıkarmış. Bunun üzerine halife kendini zor tutarak Güve Ahmet'e "Yaklaş buraya, bu lamba nereden eline geçti?" demiş. O da "Ey emirül müminin, satın aldım." diyerek yanıt vermiş. Halife de muhafızlara "Hemen onu itiraf edinceye kadar sopalamaya başlayın." demiş. Ve muhafızlar hemen Güve Ahmet'i yakalamışlar. Sırtını soymuşlar ve her şeyi itiraf edip tüm öyküyü başından sonuna anlatıncaya kadar kırbaçlayıp delik deşik etmişler. Bunu gören halife genç arslana dönmüş ve ona "Şimdi sıra sende. Onu senin ellerine teslim ediyorum." demiş. Ve hemen muhafızlar ipi Güve Ahmet'in boynuna geçirmişler. Arslan da onu iki elleriyle tutmuş ve muhafızların komutanının yardımıyla yarış alanının ortasına dikilmiş dar ağacının yukarısına çekmiş. Adalet böylece yerine getirilince halife Arslan'a "Oğlum, gösterdiğin cesaret için benden hala bir şey dilemedin." demiş. Arslan da "Ey emirül müminin, madem ki benden bir dilekte bulunmamı istiyorsun, öyleyse bana babamı geri ver." demiş. Onun bu sözlerini duyan halife son kertede duygulanmış ve ağlamaya koyulmuş. Sonra iç çekerek "Ama bilmiyor musun ki oğlum, senin zavallı baban haksız yere mahkum edilmiş ve asılarak öldürülmüştür. Ya da ölmüş olmalı ama konu tümüyle açıklık kazanmamıştır. Bundan dolayı sana atalarımın değerli anıları üzerine yemin ederim ki, bana baban Ebu Şamat'ın ölmemiş olduğunu bildiren kimseye ödüllerin en büyüğünü bağışlayacağım." demiş. Bunun üzerine muhafızların komutanı ilerlemiş ve halifenin önünde yeri öperek "Bana güven sözü ver." demiş. Halife "Güvenlik üzerine olsun, konuş." diye yanıtlamış. Muhafızların komutanı da "Sana hayırlı haberi veriyorum ey emirül müminin. Senin eski sadık hizmetçin Ebu Şamat hayattadır." demiş. Halife "Ah, ne diyorsun sen?" diye haykırmış. O da "Başın üzere yemin ederim ki söylediğim gerçektir. Ve onun yerine kendisine bir kardeş kadar benzeyen sıradan bir mahkum astırarak Ebu Şamat'ı ben kurtardım. Şimdi kendisi güven içinde, muhtemelen İskenderiye'de bir dükkancı olarak yaşamaktadır." diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan halife sevince kapılmış ve muhafızların komutanına "Senin gidip onu araman ve en kısa sürede bana getirmen gerek." demiş. Muhafızların komutanı da "İşittim ve itaat ettim." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine halife yolculuk harcamaları için ona 10.000 dinar vermiş ve muhafızların komutanı da hemen İskenderiye'ye gitmek üzere yola çıkmış. Ve orada Allah isterse Ebu Şamat'ı bulacakmış. Ebu Şamat'ın ne durumda olduğuna gelince şöyleymiş. Onu İskenderiye'ye ulaştıracak olan gemi harika bir yolculuktan sonra Yüce Tanrı'nın alnına yazmış olduğu gibi Ebu Şamat hemen sahile çıkmış ve kendisi Kahireli olduğu halde ömründe hiç görmediği İskenderiye'nin görünümüyle büyülenmiş ve hemen çarşıya gidip orada yeni hazırlanmış ve tellalın satışa çıkarıldığını ilan etmekte olduğu bir dükkanı olduğu gibi tutmuş. Burası sahibi ansızın ölen bir dükkanmış. Hemen kullanılabilecek şekilde halılar ve yastıklarla, mal olarak da içinde denizciler için yelkenler, halatlar, sağlam sandıklar, işporta malları, Her türden ve her fiyattan silahlar ve özellikle önemli bir miktarda denizdeki kaptanların çok değer verdikleri ve batıda bulunanlara satmak üzere aldıkları tahta parçaları ve eski püskü şeyler varmış. Çünkü oradaki kişiler eski zamanlardan kalma döküntü şeyleri pek sever ve bunların karşılığında karılarını ve kızlarını vererek değiş tokuş ederlermiş. Örneğin çürümüş bir tahta ya da tılsımlık bir taş ya da paslı bir kılıç gibi. Böylece Ebu Şamat'ın Bağdat'tan uzakta uzun yıllar sürgün kaldığı zaman ticaret hayatında hayran olunacak kadar başarı sağlamasında bire karşı 10 aldığı bu satışlardan dolayı şaşılacak bir şey yokmuş. Çünkü eski zamanlara ait döküntü şeyleri, örneğin bir dirheme alınan bir malı, meraklılarına 10 dinara satmak pekala mümkünmüş. Dükkanda bulunan her şeyi sattıktan sonra Ebu Şamat, onu boş olarak yeniden satmak isterken, kesinlikle boşaldığını sandığı raflardan birinde parlak ve kırmızı bir madde bulunduğunu görmüş. Onu eline alarak bunun tılsım değeri yüksek, altı yüzü tıraş edilerek zincire takılmış eski, iri bir mücevher olduğunu görmüş. Üzerinde karınca gibi ya da benzeri aynı boydaki böceklere çok benzer harflerle yazılmış isimler varmış. Ebu Şamat bulduğu şeyi dikkatle incelerken ve bunun kendisine ne miktarda kazanç sağlayacağını düşünürken, birdenbire dükkanın önünde elinde tuttuğu şeyi sokaktan geçerken görüp daha yakından incelemek isteyen bir kaptanın durmakta bulunduğunu görmüş. Kaptan selam verip aldıktan sonra Ebu Şamat'a, "Üstad, bana bu mücevheri satar mısın yoksa satılık değil mi?" diye sormuş. O da, "Burada her şey satlıktır, dükkan bile," diyerek yanıt vermiş. Kaptan da, "Öyleyse bu mücevheri bana 1000 dinara satar mısın?" diye sormuş. Bu sözleri duyunca Ebu Şamat kendi kendine, "Aman ya Rabbi, bu taş herhalde çok değerli olmalı. Biraz güçlük çıkarmalıyım," diye düşünmüş. Ve "Herhalde şaka yapıyor olmalısın ey kaptan. Zira Allah tanığımdır. Ben bunu kendim 100.000 dinara satın aldım," demiş. Öteki de, "Öyleyse 100.000 dinar mı istiyorsun?" diye sormuş. Ebu Şamat da, "Öyle olsun. Ama sırf senin hatırın için," demiş. Kaptan da ona teşekkür edip kendisine, "Üzerimde bu kadar para yok. Çünkü İskenderiye'de bu denli çok parayla dolaşmak çok tehlikelidir. Ama benimle gemiye kadar gelirsen yalnız malın bedelini değil, fazladan 2 parça çuha, 2 parça kadife, 2 parça da saten kumaş alırsın," demiş. Bunun üzerine Ebu Şamat ayağa kalkmış, dükkanının kapısını kilitlemiş ve gemiye doğru giden kaptanı izlemiş. Kaptan da ona güvertede beklemesini rica etmiş ve parayı bulmak üzere oradan uzaklaşmış. Ama bir daha görünmemiş ve yelkenler fora edilerek gemi martı gibi denize açılmış. Ebu Şamat böylece denizde hapsedilmiş olduğunu anlayınca son kertede şaşırıp kalmış. Ortalıkta kendisinden açıklama isteyebileceği hiçbir gemici göremediğinden kime başvurabileceğini bilmemiş. Ve gemi deniz üzerinde adeta uçar gibi görünmez bir güçle itilircesine yol alıyormuş. Böylece şaşkın ve korku içinde dururken sonunda kaptanın çıkıp geldiğini görmüş. Kendisine sakalını sıvazlayarak ve alaycı bir tavırla bakıyormuş. Sonunda, "Sen Bağdat'ta halifenin sarayında bulunmuş olan tacir Şemseddin'in oğlu Müslüman Ebu Şamat değil misin?" demiş. O da, "Şemseddin'in oğlu benim," diye yanıt vermiş. Kaptan, "Pekala, birkaç gün içinde bizim Hristiyan ülkemizdeki Cenova'ya ulaşmış olacağız. Ve ey Müslüman, orada seni bekleyen bahtı göreceksin," demiş. Sonra ayrılıp gitmiş. Ve gerçekten çok mutlu bir deniz yolculuğundan sonra gemi Hristiyanların kenti Cenova limanına ulaşmış. Ve hemen yaşlı bir kadın yanında 2 erkek olduğu halde nasıl bir serüvenin beklediğini anlayamayan Ebu Şamat'ı bulmaya gelmiş. Bununla birlikte ister iyi ister kötüye yöneltsin diyerek kendini bahtına terk etmiş Kendisini kentin içinden geçirerek bir keşiş topluluğuna ait bir manastırın kilisesine götüren yaşlı kadını izlemiş. Kilisenin kapısına ulaşınca yaşlı kadın Ebu Şamat'a dönerek ona, "Bundan böyle kendini bu kilisenin ve bu manastırın hizmetkarı olarak düşünebilirsin. Hizmetin her sabah şafak sökerken kalkıp ilkin odun toplamak üzere ormana gitmek, sonra çabucak dönüp kilisenin ve manastırın döşeme taşlarını yıkamak, sonra buğdayı kalburdan geçirmek, öğütmek, unu hamur haline getirmek, ekmeği fırında pişirmek, sonra bir ölçek mercimek alıp öğüterek pişirmektir. Sonra pişirdiğin yemeği 370 çanağa dolduracak, her birini manastırın 370 keşişinin önüne birer birer koyacaksın. Sonra keşişlerin hücrelerinde bulunan çöp tenekelerini boşaltmaya gideceksin. Sonra bahçeyi sulayarak ve 4 havuzu ve duvar dibinde sıralanmış fıçıları doldurarak işini bitireceksin. Ve bütün bu günlük işler öğleden önce bitmiş olmalıdır. Çünkü bütün öğleden sonraları yoldan geçenleri ister istemez kilisede vaizi dinlemeye zorlamakla meşgul olacaksın. Reddederlerse şurada duran ucuna ağır bir haç eklenmiş demir topuzla kralın emri gereğince onları tepelersin. Böylece kentte sadece buraya gelip keşişlerce kutsanmak isteyen sofu Hristiyanlar kalır. Ve şimdi işe başla ve sana söylediklerimi aklından çıkarma demiş. Ve ona bu sözleri söyledikten sonra yaşlı kadın gözünü kırparak ona bakmış ve uzaklaşmış gitmiş. Bunun üzerine Ebu Şamat kendi kendine, "Vallahi bütün bunlar müthiş!" demiş. Ve artık ne karar vereceğini bilemeden o sırada bomboş olan kiliseye girmiş. Ve darbe üstüne darbe ile gelen bütün bu şeyler üzerinde düşünmeye gayret etmek üzere bir sıraya oturmuş. Bir saat kadar oturup orada öylece düşünürken direkler arasından ona kadar ulaşan tatlı bir kadın sesi duymuş. Ve hemen tüm üzüntülerini unutarak kendinden geçercesine onu dinlemiş. Ve bu sesten öylesine duygulanmış ki ruhundaki tüm kuşlar hep bir ağızdan ötmeye başlamışlar. Ve üzerine bu musikinin sunduğu kutsanmış tazeliğin indiğini duyumsamış. Ve kalkıp sesin sahibini aramaya koyulunca bu ses duyulmaz olmuş. Ama ansızın sütunlar arasından başı örtülü bir kadın şeklinin kendisine doğru geldiğini görmüş. Kadın tatlı bir sesle ona, "Ah Ebu Şamat, çok uzun zamandır seni düşünüyordum. Sonunda Tanrı'ya şükürler olsun ki bizi buluşturdu. İşte artık şimdi evlenebiliriz." demiş. Bu sözleri duyan Ebu Şamat, "Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Kuşkusuz benim başıma gelen bir rüyadan başka bir şey olamaz. Ve bu rüya dağılınca ben yine İskenderiye'deki dükkanıma döneceğim." diye haykırmış. Ama genç kadın ona, "Ama yoo, ey Ebu Şamat, gerçek bu. Seni kentin kralı olan babamın emrindeki deniz kaptanının girişimiyle getirttiğim Cenova kentindesin. Evet, bil ki ben aslında bu kentin kralının kızı Hüsnü Meryem Ece'yim. Daha küçücük çocukken öğrendiğim büyücülük senin varlığını ve güzelliğini önüme serdi. Sana öylesine aşık oldum ki seni bulması için kaptanı İskenderiye'ye yolladım. Ve işte dükkanında bulduğun ve kaptanın kendisinin raflardan birine bıraktığı ve bu yoldan seni gemiye çektiği tılsımlı mücevher boynumda. Ve birkaç saniye sonra bu mücevherin bana sağladığı mucizevi gücü kendi gözünle göreceksin. Ama her şeyden önce benimle evleneceksin. O zaman tüm arzuların yerine gelecek," demiş. Ebu Şamat ona, "Ey Ece, bana hiç değilse yeniden İskenderiye'ye geri yollanacağımı vaat edemez misin?" demiş. Kadın da, "Bu en kolay şey," demiş. Bunun üzerine o da o kadınla evlenmeye razı olmuş. Ve hemen Meryem Ece ona, "Demek ki çabucak İskenderiye'ye geri dönmek istiyorsun, öyle mi?" demiş. O da, "Evet, Allah rızası için," diye yanıt vermiş. Kadın, "Haydi gidelim," deyip kırmızı akiki eline alarak üzerine bir yatak sureti çizilmiş yüzünü göğe çevirerek Ey Akik, Süleyman'ın adına bana bir yolculuk yatağı sağlamanı senden istiyorum, demiş. Bu sözler daha söylenir söylenmez, örtüleri ve yastıklarıyla bir yolculuk yatağı önlerinde belirmiş. İkisi birlikte üzerine binmişler, keyiflerince uzanmışlar. Bunun üzerine Meryem Ece, Akik'i parmakları arasına almış ve üzerinde kuş sureti olan yüzeylerinden birini göğe çevirmiş ve Akik, ey Akik, Süleyman'ın adını anarak sana emrediyorum. Bizi en kestirme yolu izleyerek sağ salim İskenderiye'ye götür, demiş. Daha bu buyruk ağzından çıkar çıkmaz, yatak hiç sarsıntı yapmadan kendiliğinden havalanmış. Kubbeye kadar yükselmiş, büyük pencereden dışarı çıkmış, kuşların içinde en hızlı uçandan daha hızlı, hayranlık verici bir biçimde uzaya dalmış. Çiş yapacak kadar bile zaman gerekmeyen bir zaman içinde onları İskenderiye'ye indirmiş. Oysa karaya ayak bastıkları o anda Bağdat usulünce giyinmiş bir adamın kendilerine doğru geldiğini görmüşler. Ebu Şamat onu hemen tanımış. Bu muhafızların komutanıymış. O da tam o sırada bir gemiden çıkarak eski hükümlüyü aramak üzere İskenderiye'ye gelmiş imiş. Birbirlerinin kollarına atılmışlar ve muhafızların komutanı Ebu Şamat'a gerçek suçlunun bulunuşunun ve asılışının öyküsünü anlatmış. Ayrıca 14 yıldan bu yana Bağdat'ta geçmiş olan tüm olayları da anlatmış. Böylece ona oğlu Arslan'ın doğuşunu ve şimdi Bağdat'ın en yakışıklı silahşörü olduğunu açıklamış. Ebu Şamat da muhafızların komutanına kendi bakımından tüm serüvenini başından sonuna kadar anlatmış. Ve bir kez heyecanı yatıştıktan sonra biraz kendini toparlayan muhafızların komutanı ona ''Emirül müminin seni en kısa zamanda görmek istiyor.'' demiş. O da ''Çok doğal ama ilkin bana izin verirsen Kahire'ye giderek babam Şemseddin'in ve annemin ellerini öpmek ve onların Bağdat'a bizimle birlikte gelmelerini sağlamak istiyorum.'' demiş. Bunun üzerine muhafızların komutanı onlarla birlikte yatağın üzerine binmiş ve göz açıp kapayasıya kadar geçen bir zamanda Kahire'ye ulaşıp Şemseddin'in evinin bulunduğu Sarı Sokağa ulaşmışlar. Kapıyı çalmışlar. Kimin çaldığını görmek üzere Ebu Şamat'ın annesi kapıya gelmiş ve "Kim o?" diye sormuş. O da "Ben, oğlun Ebu Şamat." diye yanıt vermiş. Annenin sevinci sonsuz olmuş. Uzun yıllardır büründüğü matem elbiseleri içinde oğlunun kollarına bayılarak düşmüş. Saygıdeğer Şemseddin'in de ondan kalır yeri yokmuş. Evde 3 gün dinlendikten sonra hepsi birden yatağın üzerine oturmuşlar ve Hüsn Meryem Ece'nin emri üzerine yatak onları sağ salim Bağdat'a taşımış. Orada halife Ebu Şamat'ı bir evlat gibi kucaklayarak karşılamış ve onunla birlikte babası Şemseddin'i, oğlu Arslan'ı armağanlar ve onurlarla donatmış. Bundan sonra Ebu Şamat, servetinin ilk kaynağının onu saflıkla yolculuğa çıkarmak için düzen kuran, sonra da yarı çıplak bir çeşmenin mermerleri üzerinde yatarken oradan toparlayıp götüren iki yanlı Mahmut olduğunu hatırlamış. Ve onu hemen her yerde aratmış. Ve sonunda bir bahçede, bir genç topluluğunun ortasında yiyip içer ve şarkı söylerken buldurmuş. Ve onu saraya getirtip iki yanlı da olsa Güve Ahmet'in yerine kollukçu başı olarak atanmasını sağlamış. Bu da olup bittikten sonra Ebu Şamat, genç Arslan gibi güzel ve yiğit bir oğul bulmaktan mutlu, Tanrı'nın lütuflarından dolayı şükretmiş. Ve Bağdat'ta mutluluğun sınırında 3 karısı Zübeyde, Yasemin ve Hüsnü Meryem arasında zevkleri yıkan ve dostları birbirinden ayıran ölüm onu buluncaya kadar yıllarca ve yıllarca yaşamış. Tüm yaratılmışların bir gün kendisine döneceği kesin olan değişmez varlığa şükürler olsun. Ve Şehrazat bu öyküyü anlatmayı bitirince kendini biraz yorgun hissetmiş ve susmuş. Bunun üzerine onu dikkatle dinlerken hiç kıpırdamamış olan Şah Şehriyar, "Bu Ebu Şamat öyküsü ey Şehrazat gerçekten olağan dışı ve iki yanlı Mahmut ve soğuk yumurtaları ısıtan Samsam, beni hayran bıraktı. Ama bu öyküde pek az şiir bulunduğunu görmekle şaşırdığımı da sana söylemeliyim. Oysa sen beni görkemli şiirler dinlemeye alıştırmıştın. Ve dahası şunu da söylemeliyim ki, iki yanlının davranışları benim için hala pek belirgin değil. Bana elinden geldiğince daha belirgin açıklamalar yapsaydın daha çok hoşlanacaktım, diye haykırmış. Şah Şehriyar'ın bu sözlerini duyan Şehrazat hafifçe gülmüş ve son derece eğlenmiş olduğunu gördüğü kız kardeşi Dünyazat'a bakmış. Sonra şaha, "Şimdi ey bahtı güzel şah, bu küçüğün her şeyi işitebilmesi için sana şair Ebu Nuvas'ın serüvenlerinin bir ya da ikisini anlatmak istiyorum," demiş. Küçük Dünyazat da üzerinde büzülmüş olduğu halıdan kalkmış ve kız kardeşinin kollarına atılmış. Onu yavaşça öperek, "Oh, lütfen Şehrazat, hemen anlatmaya başla, ne olursun kardeşim," demiş. Şehrazat da ona, "Tüm dost yüreğim ve bu yüce ruhlu şaha duyduğum saygıyla," diyerek yanıtlamış. Ama sabahın belirdiğini görmekle her zamanki gibi susarak öykü anlatmayı ertesi geceye bırakmış. 270. gece olunca küçük Dünyazat, Şehrazat'ın Şah Şehriyar ile her zaman yaptığı şeyi bitirmesini beklemiş. Sonra başını kaldırarak, "Ey kız kardeşim, İran'ın ve Arabistan'ın şairlerinin en büyüleyicisi olan halifenin dostu, harika şair Ebu Nuvas'ın yaşamıyla ilgili serüvenleri şimdi anlatmak için ne bekliyorsun?" diye haykırmış. Şehrazat da kız kardeşine gülerek bakıp ona, "Gerçekten harika bir şair olduğu kadar büyük bir hovarda da olan Ebu Nuvas'ın serüvenlerinden bazılarını anlatmak için şahın izin vermesini bekliyorum," demiş. Bunun üzerine küçük Dünyazat sıçramış ve koşup, "Oh, neler yapmış, rica ederim hemen anlat bize," diyerek kız kardeşini kucaklamış. Ama Şah Şehriyar Şehrazat'a dönerek ona, "Gerçekten Şehrazat, çok hoş olduğunu düşlediğim bu serüvenlerin birkaçını anlatman bana da zevk verecektir. Ama bu gece kendimi daha yüce düşüncelere doğru yönelmiş buluyorum ve de senin ağzından bilgece sözler işitmek istiyorum. Eğer bilgelerin ve bilginlerin tecrübelerinden ruhumun yararlanabileceği ve beni öğrenmekle güçlendirebilecek güzel öğütler içeren öyküler biliyorsan, bunun beni ilgilendirmeyeceğini sanma. Ve de eğer sabrım sonuna erişmemişse Şehrazat, Ebu Nuvas'ın serüvenlerinden de söz edebilirsin," demiş. Şah Şehriyar'ın bu sözlerini duyunca Şehrazat hemen, "Ey bahtı güzel şah, ben de gün boyunca hayranlık uyandıran, güzel ve bilgili, cana yakın adlı bir genç kızın öyküsünü anlatmayı düşündüm. Onun bu davranışları ve bildikleri üstüne ne biliyorsam anlatmaya hazırım," diye yanıt vermiş. Şah Şehriyar da, "Allah aşkına bu açıkladığın konuda beni aydınlatmak için artık daha fazla gecikme. Çünkü hiçbir şey güzel genç kızların söylediği bilgece sözleri dinlemek kadar hoşuma gitmez. Ve dilerim ki vaat ettiğin öykü beni tam anlamıyla doyursun ve aynı zamanda yarar sağlasın. Ve de her gerçek Müslüman kızın edinmek istediği eğitimin bir örneğini oluştursun," demiş. Bunun üzerine Şehrazat bir an düşünmüş ve bir parmağını havaya kaldırarak demiş ki, 5. kitabın sonu. 2 Mayıs 2009. Sayfa 254.